Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kur'an benim hayatım. Bugün beni şekillendiren ve yarını ahirete hazırlayan benim yazgım ve ben kendi şahsiyetimi, kişiliğimi Kur'an'la yoğurduğum vakit cennete layık Müslüman olacağım. Bu bilgi, bu bilinç, bu istek ve bu coşkuyla kitabın önüne gelmiş veya kitaba kulak vermiş pozisyondayız. Kur'an'ı sadece araştırmak, içinde merak edilecek konuları bulup çıkartmak ya da bunun dışında başka başka yaklaşımlar ile anlama çabaları bizi hiçbir zaman cennete götürmeyecek. Ama kul olma niyetiyle Rabbin istediği, onun razı olduğu şekil ve çerçevede iyi bir Müslüman olabilme gayretiyle kitaba yanaştığımız ve yaklaştığımızda kitabın ayetleri bize daha bir açılacak ve bu açılış sonrasında bizim içimizde de hem ruh hem de fizik manada açılışlar meydana gelecek. Yani yeteneklerimiz gelişecek. Ruh yeteneklerimiz, kalbi yeteneklerimiz, kafamızda zihinsel manada yetenekler ve özellikle hayatımızda gerçekten sahip olduğumuz değerler, farklı farklı özellikler ortaya çıkıverecek. Kur'an beni şekillendiriyor. Kur'an beni farklılaştırıyor. Ve yine biraz önce söylediğimiz gibi cennete layık müminler haline getirmekte bizleri. Şimdi Kehf suresinin önündeyiz. Kehf suresiyle birlikteyiz. Ve bu surede bakalım bize nasıl bir şahsiyet sunuyor. Biz kitapta bir takım şahsiyetler arıyoruz. Kimlikler, isimler ve bu suremizde bunlardan pek çok. Önce mağaradakiler var. Onlarla beraber olan insanlar, hatta köpekleri bile. Daha sonra görüyoruz Adem kıssası, sonra bahçe kıssası, ardından Musa, Hızır ve genç adam. Sonra Zülkarneyn ve beraberindekiler ve onun yolculukları. Bu surede bu temel hikayeler çerçevesinde şahsiyetler var. Ama bununla birlikte ilk ayetten son ayete kadar Kur'an'ın her bir ifadesi bu surede de bana farklı bir yük, farklı bir sorumluluk ve dolayısıyla farklı bir şahsiyet yüklüyor. Hani biz bir İsim koyduk. Olayı algılayabilmek için Kur'an'dan faydalanabilme adına bir program yapıyoruz ve bu programın adını da böyle koyuverdik. Ve şahsiyet arıyoruz kitabın ayetlerinde kendimize. Oysa biliyoruz şunu. Her ayet bir şahsiyettir ve her ayet bende bir yapı oluşturur. Bu bilinci hiç unutmadan, yani sadece isimler üzerinde durmuyor. Ayet be ayet, kitabın beni sürüklediği noktaya, kitabın beni taşıdığı noktaya gitmeye çabalıyorum. Ama hani olayın farklı bir yönünü, bir başka bakış açısını yakalama adına bir duruş sergiledik ve adına Kur'an'daki şahsiyetler deyiverdik. Değilse işimiz Kur'an, oturuşumuz, kalkışımız, bakışımız Kur'an. Ha öyle bakıyoruz, ha öyle bakıyoruz. Ama neticede yapmamız gerekenin şu olduğunu biliyoruz. Ben bu kitapla, Allah'ın gönderdiği bu yazgıyla hemdem olmalıyım. Onunla sürekli beraber olmalıyım. Önce, bugün ve sonra hep Allah'ın kitabı benim yanımda ve ben hep onun yanında. İşte şimdi hamd ile başlayalım öyleyse bu sureye. Çünkü bizi bu surenin kapısına getiren, bizi buraya taşıyan bir İsra olayı varmış. Meğer öyleymiş, suremizden önceki surenin İsra olduğunu Mushafı açınca görüyorum ve gördüm ki İsra gece yürüyüşüyle buraya kadar gelmeli ve bu sureyle tanış olmalıymışım. Ben bu kitabın önünde, bu mağaranın tam ucunda dururken ve bu hamd çizgisine, bu elhamdülillah Rabbim senin kitabınla baş başayım çizgisine gelebilmek için ama aynı zamanda geceden bir yolculuğum olmalı, geceden bir yürüyüşüm olmalıymış. Bir İsra gerçekleştirmeliymişim meğer. Demek ki kitapta bağlantıyı hiç kesmiyoruz. O bizi taşıyor, o bizi götürüyor. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe. Kuluna bu kitabı indiren Allah'a hamdolsun. Evet, sure böyle başlıyor. Allah bize hamdi öğretti 5 surenin başında. Değilse Kur'an'ın her tarafında Rabbimize nasıl hamd edeceğimiz öğretilmekte. Başta ve sonda hep hamd anlatıldı aslında. Ama özellikle 5 sure elhamdülillah'la başlıyordu ki işte Kehf suresi de bunlardan bir tanesi. Ama burada farklı bir hamd var. Kuluna kitabı indiren Allah'a hamd ediyoruz. Gökleri ve yeri yaradana hamd ediyoruz. Alemlerin Rabbine hamd ediyoruz. Evet ama gökte ve yerde hakim olan bir Rab, bütün insanların elini tutan, bütün insanların kaderini tutan bir Rab, evet, alemlere egemen olan bir Rab, evet, ama bu hakimiyetini, insanlar üzerindeki bu egemenliğini, bu rububiyetini kitapla özellikle insana, muhatap kabul ettiği insana sunan ve insanın da bunu güzelce kabul etmesini isteyen bir Rab. Ben o Allahu Teala'nın indirdiği, kitap indirdiği kulum şimdi. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kitabını indirdi Allah ve şimdi ben bu kitabın muhatabı olarak kulu Muhammed Aleyhisselam'a kitap indirdiği gibi şimdi karşı karşıya bir iniş ortamında kulluğumun algılayıcılığı üzerineyim. Elhamdülillah. Çünkü ben ki kitaba muhatabım ve Rabbim beni kitabına layık bulmuş, bana vahyetmiş, vahyini bana getirmiş, göndermiş, sunmuş. O zaman elhamdülillah, şükürler olsun Allah'ım sana tüm nimetlerin ötesinde bana vahyi indirdiğin için, bana vahyi sunduğun için, vahyi getiren bir peygamberin ümmeti kıldığın için hamdolsun sana Allah'ım. Ve öyle bir kitap ki, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا. Ne eğrilik büğürlük var bu kitapta, yamukluk yok, kesinlikle yamultmaz insanı, şahsiyetinde bozukluk oluşturmaz, yüreğinde sıkıntı oluşturmaz, zihninde darlıklar, ikilemler oluşturmaz, hayatında çıkmazlar oluşturmaz. Ya bu kitap tamamen hayatın doğru yaşanabilmesi için referanstır ve dümdüz bir yola iletin insanı, eğrilik büğürlük yolun tabiatında olmadığı gibi kitabın sunuşunda da yoktur ve bu kitap dosdoğru bir hayat ortaya koyduğu gibi sapasağlamdır da, yıkılmaz, yenilmez, yere çalınmaz bir ilahın indirdiği bir kitap olarak da hayatı ayağa kaldırır, yıkılmışların yeniden yapılmasını sağlar. İçinde Kur'an okunmayan evin harap olduğunu hatırlatıyordu Efendimiz bizlere. Ama içinde kitabın hakim olduğu evler sapasağlam evlerdir. İçinde kitabın egemen olduğu yurtlar sapasağlam yurtlardır ve içinde yüreğinde kitap taşıyan müminler de öyle sağlam erlerdir. Bu kitabın kendi yapısında, kendi karakterinde gayyim oluş vardır, egemen oluş vardır, yürürlükte olmayı ister bu kitap. Değilse köşede kalmayı kabullenemez, duvara asılmayı kabullenemez, kenarda tutulmayı kabullenemez, sadece önemli gün ve gecelerde okulup geçilen bir ölü toprağına serilen bir nefes olmayı kabul etmez bu kitap. Ya kitabın kapağını açtığınız anda bu kitap açılmak, yayılmak, hayata hakim olmak, egemen olmak ister. Eğer kitabı böyle kullanmazsanız bu kitap sizi çarpar. Bu kitap size yakışmaz, yaraşmaz ve o zaman da öcünü alır sanki. Yazgı hayatınızda farklı bir biçim kazanır, o zaman da helak olur insanlar. Ama kitabı hayatına getirenler, kitabı hayatına taşıyanlar, gönüllerinden dillerine, dillerinden gözlerine, bütün bedenlerine, hayat ortamlarına, yaşadıkları her deme bu kitabın ayetlerini taşıyanlar, işte o zaman onun hayatlarındaki kaldırışını, kalkışı fark ederler. Bir diriliş, bir fark ediş olur onların hayatında. Öyle ki bunun sonucu olarak da bir bakıma bir inzar, bir bakıma bir müjde peydah olur hayatlarında. Yani kitap görevini görmeye başlar. İnzar eder onları, yanlışlarını, kötülüklerini, olumsuzluklarını hemen dışlar kitap. Bunlar olmasın bak yanlış der. Hayatında mutfağında neden bunlar var? Oturma odan niçin bu şekilde? Senin elbisen niye böyle? Zihninde bu duygular olmamalıydı. Kulağına gelen bu sesler yanlış. Tattığın bu tatlar olmamalıydı hayatında diye kitap uyarır. Sonra müjdeler verir. Ne güzel. Tamam. Tam bunu yaptın işte. Benim de istediğim buydu diye. Dolayısıyla bu kitap لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا. Kitabın yaptığı şey budur, uyarıp korkutmak. Evet, bir azap geliyor, şiddetli bir azap, kıyamet manasıyla. Ama kitapsızlığın da getirdiği dünya azabı vardır. Bununla birlikte müminlere, ama nasıl müminler ki kitabın istediği hayatı model alarak hayatlarında salih salih eylemler, kitaba uygun eylemler üreten müminlere de müjdeler sunan bir yapısı vardır ki onlara, böylesi müminlere güzel ücretler kıyamet gününden sonra, yani cennette verilecektir. Bununla beraber yeryüzünde bu kitabın yaşanılır olduğu ortamlarda kitabı bu şekilde kulluk makamında tutan müminlere de Allah-u Teala mutluluklar, huzurlar, dünya ücretleri de nasip edecektir. Ama özellikle cennette kalış, mâkifîne fîhe ebedâ, ebedi olacaklar, bitmeyecek, evet dünyadaki gibi kesilmeyecek, ara verilmeyecek bir nimetin tadıcıları olacaktır. Ve bu kitap özellikle bir vurgu yapıyor son bölümde. Ve yunzirâ lezîne kâlû ittehazallâhu veledâ. Allah çocuk edindi diyenlere de, Allah'ın çocuğu vardır diyenlere de, Allah'a bir benzer bir benzek tutanlara da bir uyarı taşımaktadır bu kitap özellikle. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyordular. İsa Allah'ın oğludur diyordular, diyorlar. Uzeyr Allah'ın oğludur diyordular, demeye devam ediyorlar. Veya buna benzer, biz Allah'ın seçkinleriyiz diye kendilerini Allah'la bir hısımlığa tabi tutmaya kalkanlar ve böylece farklı bir noktada sanki toleranslı bir din yaşama şansını kendilerine görenlere Allah-u Teala bu kitabı göndererek uyarıda bulunuyor. وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا. Allah çocuk edindi diyenlere de bir uyarı taşımaktadır bu kitap. Evet, bu kitap hayata hakim ve uyarıyor ve müjdeliyor. Oysa bunu böylece bilmeyenler, yalan yanlış cümleler ve ifadelerle kendi hayatlarını doldurdukları gibi etrafındaki cahil insanların da zihinlerini bulandıranlar bu konuda bir bilgiyle hareket etmiyorlar. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ. Ne onların bilgileri var bu konuda, ne de geçmişte yaşamış olan babalarının, iş babalarının, hayat babalarının, karar merci olarak tuttukları babalarının ya da evvelki atalarının kesinlikle bu konuda hiçbir bilgileri yok. Büyüttükleri, büyük gördükleri ve büyüklendikleri anlarda bile bir bilgiye sahip değiller. İlim yok onlarda. Yani kulluğa götürücü bir bilgiye sahip olmadıkları gibi kayıtlı kürekli, sınanmış bir bilgiye, denenmiş bir bilgiye de sahip değiller. Yani keburat, kelimeten, tahrucu min effahihim, kendi ağızlarından ürettikleri cümleler, öyle ki ağızlarını doldura doldura konuşuyorlar. Evet, etkileniyoruz. Cümleler oldukça güzel. Hani münafığın tabirinde ve tarifinde Kur'an-ı Kerim onların böyle konuşmalarını beğeneceğimizi söylüyor ya bize. Gerçekten böyledir. Küfür erbabı veya bu işin kompetanı durumundaki adamlar, insanları kandırman makamına erişmiş, yerleşmiş Haman türü kimseler, belan vaziyetindeki adamlar, Kur'an şahsiyetleri bunlar, Kur'an'ın bize tanıttığı negatif tipler, şer, kötülük odakları, işte onlar ki ağızlarını doldura doldura konuşuyorlar, hiçbir bilgiye sahip olmadıkları halde, keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. Ağızlarından çıkan kelimeler ta sanki midelerinden geliyor ki evet, midelerinden, hatta daha derinden, şehvet bölgelerinden taşıdıkları heva ve heves dolu o üfürükleri, o cümleleri, o emperyalist ifadeleri, ezici, baskıcı, terör dolu kelimeleri, asıl bilgiyi, kitabi bilgiyi, vahyin bilgisini bastırabilmek için öylece doldururlar ki ağızlarını ve köpükler saçarak ve tükürükler saçarak tüm toplumun üzerine yayarlar bu konuşmalarını. İn yekulune illa kezibe. Ama aslına aslarına baktığımızda onlar ancak yalan konuşmaktadırlar, yalan söylemektedirler. Bütün ideolojileri, bütün fikriyatları, ortaya koydukları tüm yapılar ve yapılanmalar, oluşturdukları tüm kitabiyat baktığınızda yalan doludur. Temeli yalandır. Büyük bir yalanın ifadesidir. Ama bakıyorsunuz belgeler sunarlar, bilgiler ortaya koyarlar, kanıtlar, deliller, laboratuvar sonuçları, analizler, istatistikler, hayatımıza bir dolu rakamlar ve bakarız etkileniriz rengarenk üzerimize gelen bu bilgi bombardımanının aslında ipini çektiğimizde koskoca bir yalandır. İçinde vahiy olmayan, vahiy destek kabul etmeyen, daha doğru ifadeyle vahyin dayanmadığı, vahye dayanmamış her tür oluşum ve bilgilenimler yalandır, yalana taşır, sonu yalana çıkar. Fe le'alleke bâhi'un nefseke alâ tarihim. İn lem yu'minu bihâzel hadîfi esefe. Kur'an burada, bu 5. ayette, bu kadar ifadeden sonra 6. ayete geçişte, bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor ve ona sesleniyor. Buraya kadarki ifadeler de ona gelmiş ifadelerdi. Bununla beraber, şimdi vahyin karşısındaki bu yalan bombardımanı karşısında ezilen ve etkilenen peygambere, aslında böyle bir durum yok ama, o kadar coşkulu, o kadar istekli, o kadar emek sahibi bir peygamber ki, günü ve gecesini, tüm saatlerini, kalp ve kafasını ve üzerinde bulunduğu tüm yetenekleri Allah'ın dininin insanlara duyurulması konusunda harcıyor. Çünkü sorumluluğu derin ve öyle ki kendini parçalayacak ve helak edercesine öyle uğraşıyor, öyle gayret ediyor ki Rabbimiz ona şöyle sesleniyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى اَثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يسَ اَسَفَا. Ne oldu? Şimdi onlar bu söze, Allah-u Teala'nın gönderdiği bu kitaba inanmayacaklar diye, inanmayacak olurlarsa sen onların ardı sıra peşi sıra kendini kahredeceksin öyle mi? Bu yapılır mı? Değer mi? Görev o değil. Görev helak olmak değil. Ya görev nedir? Görev ulaştırmak. Görev dini duyurmak. Ama onlar iman etmeyecekler, iman etmezler. Onlar bu yalanı kabul edecekler, ona inanacaklar, ederler. Ama bizim yapacağımız nedir? Kendimiz aktaracağız. Kendimize duyuracağız. Kendimiz bu dini yaşamaya çabalıyoruz ve ardından insanlara ulaştıracağız. Evet, ama ardından helak olmak yok. Mahvolmak yok. Yıkıldım, perişan oldum. Bak yıllardır anlattım ama olmuyor. Bırakıyorum ben bu işi artık abi. Olmayacak, bu işin sonu gelmez demek yok. Mümine yakışan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz söylüyor ve bu bize gelen kitap ki kul olarak bu kitabın karşısındayım ben şimdi ve şu ayet bana şunu söylüyor. Büyük yalan karşısında. Dünyayı dolduran bir yalan var. Küfür çünkü dünyayı doldurmuştur ve müminler eziktir, yenilmiştir. Ve vahiy sanki dünya gündeminde değil, benim gündemime bile girmekte zorluk çekmiş. Öyleyse ben ki kendimden dolayı bile yenilgiler tadan bir adam olarak işi bırakma noktasına gelemem. Helak olamam, helakı tercih etmem. Onlar inanmıyorlar diye onların ardı sıra o güzelim adamlar, şu yakışıklılar, bak ne kadar yetenekliydiler diye kendimizi helak etmek yok. Ya devam ediyoruz. Allah'ın dinini yaşamaya devam ediyorum. Birilerinden dolayı bırakmam yok. Birileri başladı diye başlamadım çünkü. Ben Allah'ın kulu olmak için bu dinin önündeyim. Ve Allah-u Teala bu kitabı bana gönderdi. Elhamdülillah öyleyse. Başka şeye hiç gerek yok. Başkalarının övmesine de, başkalarının yermesine de ihtiyacımız olmamalı. Başkaları bizi ilgilendirmiyor. Başkalarının ilgilendirişi sadece sorumluluk adınadır. Onların kurtarılması noktasında çabalarız. Kendimizi kurtarma noktasında uğraş verirken elimizi tutarsa birileri biz de uzatırız. Hatta uzatırız önce onlar tutsun diye. Ama onlar iteler. Onlar başka bir hayat tercih ederse yapacağımız bir şey yok. Devam ediyoruz. Yol Allah'ın yoludur. Yalana prim vermiyoruz. Yalanın görkemi bizi etkilememeli. Teknolojik bir yalan dolanıyor etrafımızda. Gözlerimiz perdeleniyor. Maddi, ekonomik bir yalan dolanıyor etrafımızda. Kalbimiz perdeleniyor. Şehevi bir yalan dolanıyor etrafımızda. Yüreğimiz dağılanıyor. Ve nice nice yalanlar öyle ki zihnimize saldırıyor, geviyor her tarafımızı, kemiriyor ve biz tükenmiş bir halde ancak bizi vahyin kurtaracağının bilgisindeyiz. O zaman gözümüz başkalarının koştuğu, başkalarının yanıldığı yerlerde olmamalı. Kitap dirilmenin ucudur ve ona tutunan dirilecektir. İnna ce'alna ma alel arzu zineten leha linebluvehum eyyuhum ahsenu amela. Değil mi ki Allah bu kitabı bu yeryüzüne indirdi ki o kitap bu yeryüzünde şöyle bir durumun olduğunu bize haber veriyor. Biz gerçekten yeryüzünü diyor Allahu Teala üzerinde olanları bu şekilde öyle süsledik ki, öyle güzel kıldık ki daha sonra Allahu Teala bu yeryüzünü ve inna leca'iluna ma aleyha sa'idan curuza haline getirecek. Bu bir imtihandır diyor sonra Allahu Teala arada. Düzgün ifade etmeye çalışayım bu bölümü özellikle. Müminin kalbinde bir diriliş olması için yeryüzüne bakmayı Allahu Teala sanki bize öğretiyor. Biz yeryüzünü süsledik diyor Rabbimiz. Niçin? Linebluvahum. İmtihan için. Hayat ve ölümü veren Allah Mülk suresinde öyle demişti bizlere. O bir imtihan demişti. Sağlığımız, sıhhatimiz, vaktimiz, enerjimiz imtihan için değil. Linebluvahum. Deneniyoruz. Çoluk çocuk, varlık, korku, acı, açlık hep bir denenme. Deneneceğiz. Ama yeryüzüne Allahu Teala bakın yeşerti bahar. Ve insanlar bunu gördüler. Dirilişi hissettiler. Anladınız değil mi? Ölü toprak nasıl diriliyor? Dirilten Allah'tır. Ama bu bir denemedir. Ve sonra Allahu Teala bakıyor. Eyyuhum ahsene amele. Hanginiz daha güzel iş yapacak? İnsanlar salih ameli tercih edecekler mi? İhsan dolu Allahu Teala'nın gördüğü, Rabbimizin izlediğinin bilgisini taşıdığımız amellerle ve insanlara iyilik dolu, hüsün dolu, güzellik dolu, yani kitabın tadını taşıyan amellere kendimizi sevk edecek miyiz? Yoksa yalanı mı tercih edeceğiz? Bunu görsün istiyor. Evet, bu görünsün istiyor Allahu Teala. Çünkü deneme devam edecek ve inna leca'iluna ma aleyha sa'idan curuza. Son Allahu Teala bu yeryüzünü kupkuru çorak bir toprak haline de getiriyor, getirebilir de. Yeryüzünde bu her yıl yaşanmaktadır. Baharla birlikte yeşeriş, sonbaharla sararma, kuruyup çerçöp oluş ve iş bitiş. İşte ölüm, dirim, varoluş, yok oluş, dirilişler, yıkılışlar, yenilişler, yeniden yapılanmalar. Evet, bu Allah-u Teala'nın eseridir. Dünya varsa ahiret vardır. Ölüm varsa dirim vardır. Öyleyse kitapla tanışmış olan insanların bir kısmı mahvolacak, yok olacak, helak olacak, bu sözü reddedecek. Dolayısıyla kapkara, kupkuru, çorak araziye dönecek onların yürek ve hayatları. Öte yandan mümince yaşayanların ruhlarında güzel amelleri, ahsenu amela cümlesiyle ortaya çıkan bu sorguyu, bu soruyu, yani hanginiz daha güzel iş yapacak cümlesine doğru cevap verip de güzel işleri tercih edenlerin ise yüreklerinde ziynetler olacak, yeryüzünde baharın gelişi gibi. İşte burada bir örnek geliyor şimdi bize, çağların ötesinden. Adını bildiğimiz kimseler, tavırlarını bildiğimiz kimseler, çok duyduğumuz ifadeler, evet mağaradakiler. Bunlar bizim hayatımızda öncü kimseler. Adlarını biliyoruz dedim, galiba yanlış ifadelendirdim. Aslında onların sadece tavırlarını ve eylemlerini biliyoruz. Onların güzellikleri amellerinde çünkü ve amellerini Allahu Teala sunuyor bize. Değilse bize şahsiyetlerini, isimlerini sunmuyor, söylemiyor. Çünkü ona ihtiyacımız yok. İsimlerle doldurmamız gerekmiyor zihnimizi. Ya tavırlar etkili çünkü hayatımızda. Aa, ben bunu biliyorum. Bunlar falan filan bir de feşmekandır diye adlarını saymamız gerekmeyecek. Ama yaptıklarını biz de yapabiliriz. Biz de yapmalıyız. Bize sunulan örnekler bunlar işte. Kur'an şahsiyetimize şahsiyet katıyor şimdi. Önümüzdeki tabloda önemli simalar var. Ve bu simalarla hayatımız farklı bir rol alacak. Ama galiba ki hikayeye başlamadan önce Allahu Teala'nın buraya kadarki bölümden bize sunduğu şahsiyet şunu gerektiriyor. Unutma mümin, bir ahiret var. Etrafın kabadayılar, kötü adamlar, küfür dolu insanlarla dolu olabilir. Yeryüzü lebalep, ağzına kadar kötülükle, şerle, şeytanizmayla dolu olabilir. Ama sen müminsen, inanmalısın ki ahiret var Öte yan var, öte taraf var, hesap günü var ve Allah bakıyor. Acaba sen güzel iş mi yapacaksın yoksa yalanı mı tercih edeceksin? İşte bunu bileceğiz. Bu bilgi bende bir şahsiyet olacak ve bunun tarifi noktasında önümde Ashab-ı Kehf. Em hasibte enne ashabel kehfi ve'r rakimi kanu min ayatina acaba. Ne zannettiniz? Yani yeryüzü her yıl bunu yaşıyor. Aslında bahar ve sonbahar ikileminde anlattığımız o oluş ve yok oluşu Allah-u Teala bir de mağaradakilerle Ashab-ı Kehf'le anlatacak. Ama yani acayip bir hikaye mi zannettiniz onu? Çok mu orijinal geldi size? Değil. Aslında her gün gördüğünüz bir olay bu. Aslında her gün uyuyor ve uyanıyorsunuz. Bunu hep yaşamaktasınız. Etrafınızda dop dolu her an var bu. Ama insanlar bir garip. İnsanlar illa farklı bir şey görecekler ve o zaman kendilerine çekidüzen verecekler. Öyleyse alın size hikaye. Em hasibte enne ashabel kehfi ve'r rakimi kanu min ayatina acaba. Evet bunlar ayet. Kur'an gerçekten acayiptir. Cinler böyle mi demişti? Onlar cin taifesi Kur'an'ı dinlediklerinde diyorlardı ki biz acayip bir Kur'an dinledik. Şaşırtıcı. Bugüne kadar duymadığımız, etkileyici, farklı, hayatımıza yepyeni bir yön katan bir kitap. Evet, şimdi sarsıcı bir ayetle karşı karşıyayız. Ama Allah-u Teala diyor ki, bunu sarsıcı mı buldunuz? Değil aslında. Evet, bu bir ayet. Önemli bir sembol. Çünkü biz ayet denince işaret anlıyoruz ve Kur'an'ın da ifadesiyle işaretleri birkaç sınıfa ayırmamız mümkün. Ya tabii ayetler, yani rüzgar, yani dağlar, yani ağaçlar, bunlar ayetler. Ama toplumsal ayetler de var. Tarihte yaşanmış olaylar, işte bu gibi ve Kur'an'ın bizzat kendi ayetleri. İşte bunlar şaşırtıcı ayetler. Aslında izlemeyi bilen, anlamayı bilen kişiler çarpılır, kendine gelir, düzelir, dümdüz olur ve hayatına farklı bir rol. Evet, Kur'an'ın istediği rolü bulur. Kimdi bunlar? İz evvel fityetu ilel kehfi. Onlar öyle kimselerdi ki hatırlayın, aklınıza getirin, düşünün, hatıralarınız artık bunlar canlansın, bunlarla birlikte olun. Onlar genç adamlardı, mağaraya sığınmışlardı. İz evvel fityetu ilel kehfi. Mağaraya sığınan gençlerdi. Kur'an, öyküye de, hikayeye de çok farklı bir noktadan başlıyor. Ta bir varmış bir yokmuş üslubuyla en baştan değil ama bunların kim olduğunu tanıtarak bize başlıyor. Çünkü evvelki yaşantılarının pek bir önemi yok. Sonradan olanların da belki önemi olmayacaktı. Ama onlar için en önemli vasıf, en önemli isimlendirilecek nokta onların mağaraya sığınmalarıydı. Evet, mağaraya gittiler. Bir mağara, bir kapısı olan, başka çıkımı olmayan bir yere girdiler. Allah'ın istediği bir noktaydı orası. Bir kapı buldular, oraya girdiler. Ama o kapı hiçbir yere açılmıyordu. Ancak girdikleri yerden çıkabileceklerdi. İşte onlar mağaraya sığınmışlardı. Ama şöyle diyerek, فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. Rabbimiz bize kendi yanından, kendi katından sadece bize özgü ama senden gelen bir rahmet ver. Ve heyyi' lena min emrina raşeda ve işimizi de şu üzerinde durduğumuz dinimizi de evet kolaylaştır. Rüşda olgunluğa eriştir, tamama eriştir. Başladığımız hareketi sonuçlandır, güzelleştir. Çünkü işin sahibi biz değiliz. Biz bu işe kendimizi verdik, üzerine yürüdük. Buraya kadar ama bundan sonrasını bilemiyoruz. Din senin Allah'ım, sen olgunlaştır, sen tamama erdir. Öyle müminler ki bunlar, öyle genç adamlar ki hayatın sahibinin Allah olduğunu biliyorlar. Dolayısıyla hayatın sahibi olanın dinin sahibi olduğunu da bilgisindeler. Ve ancak kendilerine açılım verecek olan Allah olduğunu bilerek ondan istiyorlar. Ve dinin sahibi olarak dinin egemenliğinin Allah'tan kaynaklanacağının farkındalar. Eyvah, biz gidersek ne olur? Bizden sonra ne yapılır? Ben burayı bırakırsam burası mahvolur abi diyor insanlar. Oysa dinin sahibi Allah'tır. Senden sonra da senden önce de var olan Allah'tır. Ve iş seninle yürümüyor. Ya Sen sadece bu nokta bir alet durumundasın. Bunun farkında olarak senin ağırlığın yok. Sadece ama Allah'tan bir rahmet isteme hakkın var. Bir dua etme isteğin olacak, elbet olmalı ve işin sahibinin Allah olduğunu bileceksin ve bu noktada çalışacaksın. İşte böyle adamlar da onlar. Öğrendiğimiz Rabbe dayalı yaşıyorlar, ona dua ediyorlardı. Allah kaynaklı bir hareketi yine Allah'la sürdüren kimselerdi. Sonrasını da Allah'a bırakıyorlardı. Bu gençler evet böyleydiler. فَدَرَبْنَا عَلَى اَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا Ve diyor ki Rabbimiz biz onları kulakları üzere mağarada senelerce uyuttuk. Senelerce öyle kaldılar. Yani kulakları üzerine sanki kapandılar. Bir şey duymaz oldular. Duyarsızlaştırıldılar. Bir ölüm üzerlerine serildi. Artık dış dünya denilen şeyden haberleri olmadı. Uyudular senelerce, senelerce. Sayısını Allah'ın bildiği senelerce uyudular. Hikayenin özü özeti buydu. Sonra ne oldu ya? Sümme be'asnâhum, sonra biz onları dirilttik. لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِسُوا اَمَدًا Niye diriltti Allah-u Teala? Anlaşılsın için ki hangi parti, hangi grup daha haklıdır bu noktada, sayı noktasında. Ne kadar kaldılar, ne kadar uyudular ve ne zaman uyanacaklar? Bu konuda kim haklı, kimin hesabı daha kuvvetli, hangi hesap Allah'a dayalı, hangi hesap şeytana dayalı, bu ortaya çıksın da kimin yenileceğini, kimin galip geleceğini bilsin insanlar diye Allah-u Teala onları uyandırdı. Hesaplar ahirete dayalı olursa, evet müminler kazanırlar. Ve ama hesaplar ahirete dayalı değilse, başka hesaplar varsa, başka dünyaların başka tarzda hesapları varsa, onlar yenilecektirler. Bu cümle önemli. Yani Allah-u Teala bize mağaradaki müminlerin uyuyup uyanmalarını neden anlatıyor? Bilelim ki hesabı doğrultmamız gerekiyor. Allah bak dilediği kadar birilerini uyuttu. Ölüm uykusuna yattılar sanki. Senelerce ve senelerce uyudular orada. Hiçbir şey olmadan ama sonra uyandırdı Allah. Ama niçin? Anlaşılsın diye. Hesabı Allah'a göre yaparsanız kazanırsınız. Hesabı şeytana göre yaparsanız kaybedersiniz. Bu anlaşılsın için. Şimdi diyor Allah-u Teala, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ Onların öyküsünü sana bir haber olarak ama hem de hak, bir gerçek haber olarak anlatacağız diyor Rabbimiz. Evet, önümüzde bir kıssa var. Ardı sıra gideceğimiz, peşine takılacağımız, şahsiyetimizi oluşturacağımız bir öykü. Mağaradakilerin öyküsü var. Ama bu öykü öyle bir haber ki, öyle bir bomba haber ki hayatımızı alt üst edecek, bizi farklılaştıracak. Bu haberle hayatım değişecek, gündemim, günüm değişecek çünkü gerçektir. Hak olan, gerçeği taşıyan ve beni gerçeğe götüren bir haberdir. Sadece aa diyeceğimiz, meraktan çatlayacağımız, etkileneceğimiz, çarpılacağımız bir haber değil. Hani öyle şok haberler duyuyoruz, cebimizi sarsan haberler ya da evimizi sarsan haberler, gündemimize giriyorlar, eyvah üzülüyoruz ya da çok seviniyoruz, böyle haberler, yalanlar, asparagas mı diyorlar ya da buna benzer ifadelerle söylenebilir ama değişik haberlerle hayatımız tam bir jungle. Oysa Kur'an'ın şimdi sunduğu gerçek bir haber, hak, hakikati taşıyan bir haber. Onu biz anlatacağız şimdi size diyor Allah-u Teala. İnnahum, onlar fityetun, gençlerdi. Genç olmak, elbette burada özellikle ikinci defa vurgulandığı için ilgimizi çekiyor. Mağaradakiler genç adamdı. Nesi gençti? Fizikleri gençti. Delikanlıydılar ama yürekleri gençti. İmanları gepegençti. Diriydi, dipdiriydiler. Etraflarında öldürücü, kasvetli o düşmana rağmen, şeytanın tüm baskısına ve hegemonyasına rağmen onlar dirilmiş, ayağa kalkmış, dipdiri gençlerdi. Âmenû bi rabbihim. Çünkü Rablerine iman ettiler onlar. Onların genç olmasındaki en büyük etken, Rablerine iman ile doluydular. Ve zidnâhum hudâ. Allah da onların bu imanları, bu esaslı, bu delikanlı imanlarından dolayı hidayetlerini artırdı. Yolu bulma özelliklerini çoğalttı. yol verdi onlara. Onlar Allah'ı tercih ettiler. Allah alternatifini kabul ettiler ve başka alternatifler yok saydılar hayatlarında. Yolu Allah belirler dediler. Güven doldu içleri, iman doldu yürekleri ve Allahu Teala da onların hidayetlerini artırdı. Hani sözün başında Kur'an'la muhatap olan, kitaba iman eden adamın yetenekleri ve özellikleri gelişir demiştik her manada. Evet, yolu buluşumuz da farklılaşacaktır. Yani nereye gideceğini bilmiyor insan. Nereye varacağını bilmiyor. Hayatta bir körebe oynuyoruz sanki. Kulaklar sağır, gözler tutulmuş, kararmış, dil lal olmuş, beyin dumura uğramış, kalp sektede, evet mideye kramp girmiş, ayaklar tutuklanmış, nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı bilmiyor, olduğumuz yerde sekiyoruz belki. Ama esaslı bir iman, sahici bir müminlik ve kitaba gerçekten bende olmak, gönül vermek, böyle delikanlı bir tavır, genç bir hareketle yüreğimize yeni bir başlangıç yaptığımızda Allah hidayetimizi artıracaktır. Gözümüzün feri açılacak, gönlümüzün kuvveti gelecek, hayatımızdaki tüm kramplar kalkacak ve yürüyebileceğim cennete doğru. Ne tarafa gideceğimi Allah bana öğretecek. Dünya müminleri bugün ne yapacaklarını bilmiyorlar belki. Çünkü kitapsızlar. Kitapsız bir Müslümanlığın yaşantısını yaşamaya çalışıyorlar. Müminiz, Müslümanız ama kitabımız yok. Kitapla yürümeyen bir İslam nereye gider ki? Öyleyse benim İslam'ım, bizim İslam'ımız, evet yolunu Allah'la bulan bir İslam olacak ve Allah da imanımızı düzgün ettiğimizde bize hidayet veriyor. Çünkü onlar وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ kalplerini Rablerine bağlamışlardı. Allah'la bir bağlantı kurmuşlar. Allah da onların bu bağlantısını kabul etmiş. Onları sanki Rab tiyelemişti. Bu din üzere ayaklarını sabit kılmıştı. Evet, onlar hani Kur'an'ın başka yerlerinde, mesela Bakara'da Talut ordusunun yaptığı dua vardı ya, onda olduğu gibi sabit kadem olmayı, ayaklarını Allah yolunda çivilemeyi tercih etmişlerdi de Allah da böylesi müminlerin kalplerini işte bu yolda raptiyeledi, onları bu yola bende kıldı. Nitekim onlar ayağa kalkışlarında, idkamu, bir diriliş kalkışında, bir direniş eylemi sırasında, Allah adına ayağa kalkıp kıyam ettikleri anda, kulluk noktasında kıyam namazda olur ya, ama aynı zamanda küfür mercilerine, küfür ortamlarına, bize Allahsızlığı, bize kitapsızlığı, bize vahiysizliği telkin eden o şeytani güçlere karşı ayaklanıp, durun, ben kitapla bağlantılıyım. Ben peygamberin getirdiği ile hayatımı oluşturmaktayım. Evim, barkım, eşyam, zevkim, sefam, heva ve heveslerim, her birisini ben Allah'a ve onun elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiğine sunmuşum. Onun dediği gibi olacağım diye ayağa kalkan bir kalkışla, duruşla kendini sanki vakfeden kişi şöyle diyecektir sonrasında. Fekalu, diyor ki onlar, Rabbuna, bizim Rabbimiz, Rabbu semavati vel arz, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Len ned'uve min dunihi ilahen, ve biz ondan başkasına dua etmeyeceğiz, o ilahtan başkasına. İlah olarak, hayatımıza karışmaya tek yetkili olarak Allah'a kabullenmişiz. Davetimiz, çağrımız, çığırımız, her şeyimiz O'nadır. Sorunlarımızı O'na açıyoruz. Meselelerimizi O'na arz ediyoruz. Ve ey insanlar, sizi de O'na davet ediyoruz. Başkasına değil, ama ki eğer hayatımızın herhangi bir noktasında, dil olarak çağrımızda, tavır olarak çağrımızda, Allah'tan başkasına bir çağrı olursa, evet o zaman اِذَنْ شَتَطَى biz yapayanlış bir yolda oluruz, gerçeğin dışına çıkarız, evet farklı bir yol tercih etmiş oluruz ve sapıtırız dediler. Bu bilinç ve bilgiyle biz biliyoruz ki hayatımıza tek yetkili Allah'tır. هَاُولَٰي قَوْمُنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَا oysa bizim şu kavmimiz, halkımız, ulusumuz, şu sevdiğimiz millet, içinde annemizin, babamızın, akrabalarımızın, rahim ya da hısım yolluk yoluyla bağlantılı olduğumuz şu millet, şu toplumsal yapı, evet seviyoruz ama onlar tuttular Allah dışında ilahlar tercih ediyorlar. Hayatlarına, evlerine, baklarına, gönül ve gözlerine, yüreklerine karışanlar, başkaları Allah'la birlik, başkaları da müdahale ediyor onlara. Ne kadar yanlış bir yol tercih ettiler. Levla yetun aleyhim bi sultanin beyin. Keşke bu konuda bir de delilleri olsa ya, ellerinde yok. Bir delil de getirecek durumda değiller. Hayatlarına bir bilgi de yok. Biz evet Allah dışına falana filana prestij ediyoruz, onların yolunu izliyoruz ama delilimiz de şudur diyecekleri bir belgeleri, bir kanıtları, bir delilleri de yok ellerinde. Bunu yapmakla فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ne kadar büyük bir zulüm içindeler bilmiyorlar. Çünkü en büyük zulüm Allah'a iftira atmaktır ve ancak bu yalanla olabilir. Allah'a karşı yalanlar düzüp iftiralar atmak ne kadar büyük bir zalimlik. Evet inne şirke le zulmün azim diyordu Lokman suresi ya. Evet gerçekten Allah'la birlik başkalarını kabullenmek, hayatımıza başka etkili ve yetkililer tutmak en büyük iftira, en büyük yalan, dolayısıyla en büyük zalimlik, en büyük zulümdür. Bunu ortaya koydular, bunu dillendirdiler, toplumlarına karşı bunu söylediler. Kendi kendilerine söylemediler. Hani 3-5 arkadaş bir araya gelip özel toplantılarında yahu arkadaşlar, yahu gençler, biz Müslümanız, Müslümanlığı tercih ama bizim kavmimize ne oluyor? Bu toplum gerçekten sapıtmış, yoldan çıkmış, perişan olmuş. Ya bırakmak lazım bunları, ilgilenme onlarla falan diye sadece kendi yağlarına kavrulan gençler değildi bunlar. Evet, kendi aralarında bu motifi, bu cümleyi sürekli işliyorlar ve yüreklerinin Allah'la bağlantısını daha da kuvvetlendirecek bir zikir durumundaydılar. Ama bununla birlikte toplum karşısında bir kalkışma içine giriyorlar ve onlara da ayaklanmış bir vaziyette dini ayağa kaldırarak doğruların ifadesi olarak ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Çağrılarınız, söylemleriniz ve sözleriniz Allah'a değil, farkında mısınız diye sanki bir peygamber ölçeğinde hareket ediyorlardı. Ama öyle bir duruma geldiler ki tüm peygamberlere yapılan şey bu gençlere de yapıldı. Onları köşeye sıkıştırdılar. Yok etme aşamasına geldi durum. Ya dinlerinden vazgeçecekler ya da kendilerinden vazgeçecekler. Bu duruma geldiklerinde Allah onlara farklı bir çıkış noktası verdi. Öyle bir çıkış noktası ki başa gidecek yerleri olmayan bir çıkış noktasıydı ki biz buna mağara diyoruz. Ve izi'tezeltumuhum, nitekim bunu kendi aralarına şöyle dillendirdiler onlar. Eğer dediler madem ki öyle siz bu milletten ayrıldınız. Bu milletin yolundan farklı bir yol tercih ettiniz. Ve وَمَا يَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk yapmayı da kabul etmediniz. Madem ki sadece Allah-u Teala'ya itaat ettiniz. Onlar ki Allah'tan başkasına tapıyorlar diye siz onları terk ettiniz. Öyleyse فَأْفُوا اِلَى الْكَهْفِ O zaman sığının şu mağaraya. Hani şu bizim bildiğimiz, aramızda bir bilgiyle bildiğimiz mağara var ya, şu meşhur yer. Oraya sığının, oraya gidin o zaman. Oraya girelim. Ki belki يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِي Allah bize rahmetini orada sizin için yayacaktır. Size Allah-u Teala rahmetini mutlaka orada yayacak, farklı bir hale getirecektir. Umudun bittiği nokta, eğer iman ediyor ise Müslüman, umudun başladığı noktadır aslında. Yani her şey bitti. Tamam artık, buraya girdik, buradan çıkış yok. Öldük, bittik noktasına geldiğinde mümin bilecek ki kendisiyle beraber Allah var ise ki öyle, o zaman yenilmez ve o zaman yıkılmaz. Orası cennete açılıyordur, mutlaka bunu bilecek. Nitekim bu müminler bunun çok iyi bilincindeler ve diyorlar ki evet oraya sığınalım, oraya girelim ama bizim sığınışımız Allah'adır. Mağara sadece fizik manada gireceğimiz bir imtihan bölümüdür ve bilelim ki Allah bizi orada rahmetini açacak. Ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaka, aynı zamanda Allah-u Teala sizin işinizde de şu başlattığınız hareket, şu misyonunuz, şu dini eyleminizde de Allah size açıklıklar verecek, çıkış noktalar verecektir. Hani Allah-u Teala Kur'an'da söylüyor ya, evet, ummadığı bir noktada mümine Allah-u Teala çıkışlar nasip eder. Kim ki Allah'tan korkar, yolunu Allah'la bulur. O zaman Allah-u Teala ona çıkışlar nasip eder. Yolunu, takvasını oluşturup da Allah'la yolunu bulan kimseye Allah ummadığı yerden çıkışlar nasip edecektir. İşte bu müminler de şunu biliyorlar ki, çıkışın olmadığı yeri çıkış hale getiren sadece Allah'tır. Evet, şimdi o mağarayı görüyoruz. Allah-u Teala surenin bu bölümünde artık olayları atladı sanki. Bize lazım olan yer mağaraydı zaten ve oraya bizi götürdü. Müminler, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu surenin indiği sıralarda da Müslümanların yaşadığı süreç buna benziyordu. Onlar gerçekten daralmışlar, bunalmışlar. Etraflarında zulüm ve işkence var. Mümin oldukları için, Rabbim Allah'tır dedikleri için gerçekten onları köşeye sıkıştırdı kafirler. Çıkışlar yoktu. Her taraf tıkanmıştı. Muhammed Aleyhisselam ve beraberinde olan kimseler, anlatacak bir adam bile bulamaz hale gelmişlerdi. Suremizin indiği yerde ve indiği dönemde durum da buydu aslında. Belki bugün böylesi bir şeyi denemedik bile. Yani şu gençlerin yaptığı gibi bir ayağa kalkış ve yürüyüş, din ile beraber oluş, Allah'ın kitabıyla beraber bir yürüyüş ve toplumun gündemine böylece dalış olmadı bizim hayatımızda. Ama buna rağmen Müslüman olmaklığımız kafirleri, şeytanı ve onun dostlarını kızdırmaya, bizim üzerimize saldırmaya ve saldırtmaya yetiyor. Bu noktada müminler, kitabı da yanlarında taşımadıkları için, vahiyle de beraber olmadıkları için daralıp bunalmaktalar. Ve sanki hayatları bir mağaraya dönüveriyor. Çıkılmaz bir kuyuya dönüveriyor. Büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Oysa kitabın kendisiyle birlikte olduğu her adam aydınlanacak, hayatında çıkışlar bulacaktır. İşte bakın, öyleyse siz de kendi ortamınızı, kendi dünyanızı, kendi yaşadığınız şu alanı bir de bu mağara ölçeğinde düşünmeye çalışın. Rabbimiz şimdi bize onların yaşadığı ortamı tanıtıyor. Bakın bakalım. وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِّنْهِ Onlara baktığında şunu görürsün. Kur'an, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yönelerek bunları söylediğinde her seferinde, ki bazen ahirete, cehenneme baktırır, bazen cennete baktırır, bazen böylesi ortamlara baktırır Allah-u Teala, gör hele diye sanki. Bu ifadeyi biz Kur'an'da biliyoruz, hatırlıyoruz. Görürsün ki diyor Allah-u Teala onları, güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan şöyle bir gelir. Güneş doğar, mağaranın içine doğru sağ taraftan şöyle süzülür. Batarken ise onları sol yandan güneş şöyle keser. Mağaranın solundan girer akşam güneşi batıdan batarken. İşte onların mağaralarının duruş istikameti böyledir. Güneş doğduğunda şöyle mağaranın içine doğru biraz süzülüyor. Akşam batarken ise sadece bir tarafından kesiyor şöyle içeriye doğru hafif bir giriş, ama tamamına dolmuyor. Böyle bir bakış açısı, böyle bir duruşu var mağaranın. Ve onlar da o mağaranın geniş bir noktasındalar. Şöyle dip tarafındalar, orada kalmakta, oradadırlar. İşte bunlar velike min ayatillah, Allah'ın ayetleridir. Bu duruş, bu güneşin doğuşu, bu güneşin batışı, bu mağaranın pozisyonu, bu mağaradaki gençlerin varoluşları ve onların orada uyuyuşları, tablo bu, bu Allah'ın ayetidir. Şu okuduklarınız Allah'ın ayetidir. Bu tarihi destan Allah'ın ayetidir. Bu güneşin doğuş ve batışı Allah'ın ayetidir. Ve ayetler sadece bize işarettir ve bizi cennete götürür. Men yehdillah, öyleyse kim ki yolunu Allah'la bulmayı kabul eder, Allah'ın ayetlerini görür ise, fahuvel muhted, işte o bulmuştur gideceği yeri, kavramıştır cennet yolunu. Ve men yudlil, ama kim ki sapıklığı satın aldıysa, o yolu tercih etmiş, yolun yanlışlarına doğru kendini yönlendirdiyse, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Artık onun için yoktur bir veli elinden tutacak ve karar verecek, şuraya gitsen senin için iyi olurdu diyecek kimse kalmamıştır. Öyle ki ona olgunluğu öğretecek bir durumda değildir o veliler, o dostlar. Artık o yolsuzdur, yol bulamaz, iz bulamaz. Allah'ın ayetleriyle yürüyenler ancak bunları fark eder ve cennet yolunu bulurlar. وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ Diyor ki Allah-u Teala, sen onları uyanık sanırsın. Baktın ya, gördün ya bu mağaraya, bu güneşin böyle böyle doğduğu ve mağaranın dibinde o uyuyanları gördüğün ortamda, sen onları uyanık sanırsın. وَهُمْ rukut, oysa onlar uyumuşlardır, derin bir uykudadırlar hem de. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَم۪ينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ Öyle ki bir de Allah onları uykularındayken sağdan sola, soldan sağa döndürüp durmaktadır. Onlar, yani bir tarafları çürüyecek şekilde uyumuyorlar. Dönüyorlar. Sanki canlıymış gibi, hareket ediyorlarmış gibi. Mağaranın içerisinde pozisyonlarını değiştirir Allah-u Teala onların. Evet, her şey Allah'ın elindedir. Bütün olayda hakim Allah'tır. Bunu gör, bunu fark et. Güneş, doğarken ve batarken Allah'ın elinde. Mağarayı keserken, mağaranın içine doğru sürülürken güneş Allah'ın elindedir. Mağaranın pozisyonu, bu imtihan merkezi Allah'ın elindedir. Ve gençlerin oradaki duruşu, dönüşleri, duruşları, tekallüpleri ya da oturuşları ve senin onları izleyişin hep Allah'ın elindedir. Bak, bir de köpekleri var. Ve kelbuhum basitun zira'ahi bil vasit. İşte köpekleri de ayaklarını uzatmış şöyle giriş kısma doğru yatıyor. Durum bu. Tablo bu. Öyle ki bu pozisyonda, bu tabloda senin ancak şu hissi taşıma mümkün olacaktır. Levit tala'te aleyhim. Gerçekten bu böyle hayal ettiğin şeye muttali olsaydın, onu şöyle gözlerine bir görüverseydin, levelleyte minhum firaran. Korkuyla dönüp kaçardın. Ve lemülite minhum ru'ba. İçin acıyla, korkuyla, heyecanla dolardı. Evet, Rabbimiz söylüyor ve biz iman ediyoruz. Tablo bu. Müminlerin yaşadıkları şey bu. Ve bundan şunu anlıyoruz ki kafirler müminleri el süremeyeceklerdir. Allah-u Teala'nın koruması altına giren Müslümanlara karşı Allah-u Teala'nın oluşturduğu bu cephe, bu koruma duvarı, bu onlar üzerindeki şemsiye, evet, insanların kalplerine korku dolduracak ve müminlere el süremeyeceklerdir. Müminlere ulaşamayacaklardır. Yeter ki mağaraya girerken ki niyetimiz küfrün elinden kurtulup iman üzere yaşama gayreti olsun. Vazgeçelim onların yaşadıklarından, zevklerinden, dünyalarından, onların sahip olduklarından, onların ortaya kurduğu ve koyduğu tüm medeniyetlerden vazgeçelim ve mağara diye anılan ve insanların beğenmediği ortamlara Allah rızası için dalalım. Bilelim ki rahmet oradan gelecektir. Ve çıkış yolunu Allah oralardan nasip edeceklerdir. Müminlerin bugün yeryüzünde ortaya koyabilecekleri alternatif hiçbir hayat programı olmayabilir. Söyleyin bakalım, ekonomik bir söyleminiz var mı diyecek birileri. Yok. Söyleyin bakalım, sosyal ya da siyasal veya buna benzer sizin hayat adına söylediğiniz şeyler nelerdir? Bir medeniyet kurgunuz var mı diyecekler belki. Yok. Biz mağarayı öneriyoruz. Ve oradan çıkışı verecek sadece Allah'tır. Ve bunun bilincindeyiz. Ama biz oraya Kur'an'la girdiğimiz vakit, vahiyle girdiğimiz vakit, imanla girdiğimiz vakit, ayaklarımızı Allah sabitlediği gibi mağarada da Rabbimiz bizi koruyacak ve kollayacaktır. Evet, işte uyanış vakti geldi. İşte diriliş vakti geldi. Böylesi bir mümin topluluğu gördük. Ve Mekkeliler gördüler. Mekke müminleri kendilerinin mağarada olduğunu anladılar o an. Ve sonra biz biliyoruz Mekke'den Medine'ye, Mekke'den Habeşistan'a ve Mekke'den bütün dünyaya yayılan hareketin nasıl bir dirilişe sahip olduğunu. İşte bakın, biz bunu bir daha görüyoruz şimdi. وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. Biz onları böylece dirilttik. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Aralarında soruşsunlar diye. Evet, şimdi izliyoruz. Kalkanlar var. Müminler uyanıyorlar. Genç adamlar, Müslümanca duruşlara sahip olan ama şimdi Allah tarafından bir dönem durdurulmuş olan o müminler uyandılar. Ve soruyorlar aralarında. Kale kailun minhum. İşlerinde bu şu soru canlandı. Bir sözcü şöyle söyledi. Kem lebistum? Ne kadar kaldık? Ne kadar kaldınız? Bu soru soruldu ortama. Birbirlerine soruyorlar. Hepsi aslında bu soruyu taşıyordu ama işlerinden bir tanesi bunu dile getirdi. Ne kadar? Kalu. Dediler ki lebisna yevmen evbe'daya. Ya bir gün dedi bir tanesi ya da hep beraber bunu söylediler. Buna benzer ifadelerde bulundular. Bir gün ya da günün bir parçası dediler. Biraz galu ama işlerinden daha bilgi olanı dediler en sonunda ya da bu bilgiye topluca ulaştılar. Rabbukum a'lemu bima lebistum. Rabbiniz bilir ne kadar kaldığınızı. Allah bilir ne kadar kaldığınızı. Aralarında biraz söyleştiler. Anladılar ki değil ne bir gün. Neden günün bir kısmı? Farklı bir duruş, farklı bir kalış yaşamışlar. Hemen inşallah'a havale ederek dediler ki Allah bilir her şeyin doğrusunu ya. Kalışımız da Allah bilmektedir. Ne kadar uyuduğumuz Allah biliyor. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِغِكُمْ هَذِهِ اِلَى الْمَد۪ينَ. Şimdi o mesele değil. Uyandık değil mi? Hayat başladı değil mi? Öyleyse işte başladı. Nedir ha? İşte karnımız da acıktı ya. Bakın Müslüman olmak bu. Müslüman olmak doğal olmaktır. Müslüman olmak hayattan vazgeçmek değil. Karnın da acıkacak. Evlilik de ihtiyaçtır. Çoluk çocuk sahibi olmak da gerekecek. İş güç sahibi olmak da lazım. Çabalayacağı edeceğiz. Bunlar ayrı. Hayat devam ediyor ise devam ettiği anda Müslümanca insanca temayüllerimizin ve ihtiyaçlarımızın giderilmesi de gerekecek. Evet, bunun için dediler ki, içimizden bir tanesini, hadi aranızdan bir tanesi şu şehre, hani şu içinden gelildiğimiz şehir var ya, gönderin oraya. فَلْيَنْزُرْ اَيُّهَا اَزْكَى طَعَامًا. Ve ama o baksın, gitsin sizin için bir şeyler alsın. Parayla göndereceksiniz ya o adamı bir şehre. O şehirde o da dikkatle baksın. Kimseye çaktırmadan dikkat etsin özellikle. Ve size yiyecekler getirsin. Fel ye'tikum bir rizqi minh. Ve letelattaf. Ve la yuş'iranne biküm ahada. Aman ki dikkat etsin, kimseye çaktırmadan, hissettirmeden gizlice varsın oraya. Ama sizin için tertemiz, Rabbinizin sizin için yeryüzüne çıkarttığı nimetlerden en temizlerini seçsin de gelsin. Mümin olmak budur. Biz bir daha anlayalım. Karnımıza giren, ağzımıza dolan, midemize varan şeyler Allah'ın seçtiği nimetler olmalıdır. Ve kesinlikle temiz olmalı. Temizlik sadece yıkanmışlık manasında değil, helal olmak noktasında Allah-u Teala'nın rızasına uygun olma noktasında olmalıdır. Oysa mağaradan kalkmış bu insanlar, yıllardır uyuyan bu kimseler, müthiş bir açlık çektiklerini anlayabiliyoruz. Büyük bir sıkıntıları var belki mide planında. Buna rağmen, hadi aman bir hele yürü git, ne olursa olsun al bul gel, hemen sağdan soldan toparla gel. Zaten bunlar bize karşı kafirlik yapan kötü adamlar demediler ve özellikle muhalif bir ortamda yaşamalarına rağmen, ve muhaliflerine doğru gitmelerine rağmen diyorlardı ki temiz olanı alsın gelsin. Tertemiz olanı bizim için seçsin de gelsin. Alın şu parayı götürsün ve alsın gelsin diyorlardı. İnsani olan ihtiyaçlar giderilecek evet ama yine Allah-u Teala'nın istediği şekilde Rabbimizin bize sunduğu o iyiliği seçme özelliğini kullanarak temiz olanı Allah'ın sevdiği, Allah'ın seçtiğini kabul edecek bir tavır ortaya koymamız gerekecekti. Buradan bunu anlıyoruz. Ve sonra şöyle söylediler. Dikkat edelim aman ha. Giderken de dikkat etsin. Kimseye çaktırmasın. Çünkü innahum iyyazharu aleykum yarcumukum ev yu'idukum fi milletihim ve len tuflihu izen ebeda. Değilse aman ki tanınırsa hele ortaya çıkarsa anlaşılırsa bizim biz olduğumuz eğer dikkat etmezse o zaman ya ki taşlanır o adam dövülür öldürülür. Çünkü zaten aranıyordur muhtemelen ya da milletlerine kendi yaşattıkları o küfür hayat modeline, hayat tarzına bizi döndürürler. İşkence ederler, zorlarlar. O zaman da ebedi olarak kurtulamayız. Belki canımızı kurtarırız ama onların hayatlarını, onların modellerini, onların yaşam tarzını kabullenirsek o korkuyla, o işkenceyle o zaman da ebedi olarak kurtulamayız dediler. Evet, bu müminler böyle dirildiler ama sonraları farklı oldu. Ve böylece müminlerin dirilişleri bütün toplum tarafından bitirildi, anlaşıldı, kabul edildi. Fakat onlar hakkıyla kavranmadılar, hakkıyla anlaşılmadılar. وَكَذَٰلِكَ عَسَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍّ. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğu anlaşılsın. وَاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ ف۪يهَا. Ve kıyamet mutlaka gelecek, şüphe yok, bu da anlaşılsın diye Allah-u Teala onları buldurdu. Onlar bilindiler. Bir şekilde anlaşıldılar. Şehrin insanları onları anladı. Bildiler ki bunlar işte ne zamandır yatan, mağarada olan ve yanlarına girilmeyen adamlardır. Allah tarafından uyutulmuş kimselerdir. Ve bunu bildiler ki Allah'ın vaadi hak. Allah bir şeye vaat ettiyse mutlaka gerçekleştirir. Ve kıyamet gerçektir. Bunu anlaşılsın. Bu anlaşıldı. Bu bilindi. Ve biz müminler de biliyoruz. Allah'ın vaadi haktır. İşte mağaradakiler Allah-u Teala nasıl sözünü tutmuşsa bize de tutuyor ve kitabını izleyenler Allah mutlaka başarı verecektir. Ve hesap günü haktır ve kıyamet gününde o saat geldiğinde de insanlar mutlaka hesaba çekilecekler. Fakat bunu bilmelerine rağmen, bunu öğrenmelerine rağmen o günün insanları اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ aralarında bunu tartıştılar. Bunu kavga ettiler. Haklarına ne yapacaklarını bilemediler. فَقَالُوا اِبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Bir kısmı dedi onlar üzerine binalar yapalım, onlar üzerine yapılanmalar ortaya koyalım. Bir kısmı dedi ki قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Hayır dedi bir kısmı da onlar üzerine biz bir mescid inşa edeceğiz dediler. Bir tapınak inşa edeceğiz dediler. Ve bunlar da işi yürüten elebaşlarıydı. Onlar üzerinde galip olan kimselerdi. Oysa onların durumlarını en iyi Allah bilmekte. İşlerinin sahibi olan Allah'tı. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine bildirdiği gibi bu gençlerin onlara öğrettiği şeyin vaadin hak oluşu ve kıyamet saati olduğunu bilselerdi, böylesi dini kendi hayatlarına göre bozma girişiminde bulunmazlardı. Evet, buraya kadarki bölümde mağaradakilerin hayatlarını ve onların bize öğrettiği şahsiyeti tanımış olduk. 21. ayetten itibaren özellikle onlardan sonraki kuşağın nasıl bir tavır sergilediğini bir daha konuşmak, bir daha düşünmek istiyoruz. Çünkü ayetler bu konu üzerine devam edecek ve biz Kehf suresiyle şahsiyetimizi oluşturmaya devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.